Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
Yine bir cumartesi gününde karanlık havanızı aydınlatmak için geldik arkadaşlar.
Şiirle başladı, çok güzel. Çok
sloganları güzel. Genişletiyorum. Her ne kadar biz sadece İstanbul'u görüp İstanbul hakkında konuşuyor olsak da evet. Şu anda Türkiye genelinde herhalde değil mi? Hava şartları kötüleşmiştir.
Yani kış geldiği için herhalde kötüleşmiştir.
Evet, bize de kış konusu açılmış forumlarımızda. Biliyorsun bir tane ünlü konumuz var bizim. Godzilla geliyor, Godzilla geldi. İşte kar kaplayacak, hazırlanın, erzakları yapın falan filan diye forumda. Bilmiyorsun ama anladım.
Yok.
Geçen eşim de söyledi. Diyor ki insanları biliyorsun diyorsun sürekli diyor.
Evet,
bana da biliyorsun diyorsun
itham
diyor sürekli. Aynen
biliyorsun.
Sürekli bir itham altında bırakıyorsun. Şu inanmaz
biliyorsun
geç.
Geçen gün Fenerbahçe'nin yaptığı transfer
aynen,
vardı.
Aynen.
Bilirsin. Bilmiyor musun?
Bilirim tabii ki falan diye. Nedense bende öyle bir şey oluştu biliyorsun. Yani sanki bilmemek suç tamam mı?
Bu yabancılarda you know var ya. You know. You know. Onun gibi oldu.
İşte Amerikan kültürü, ekolü. Neyse ben haberlere geçeyim. Nvidia'dan başlayalım arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi enteresan bir işe imza attılar. Evet. Yani ekran kartı falan derken, en hızlısı falan derken şimdi en büyük monitör olayına girdiler. Ve BFGD isimli bir olaya giriştiler.
Vallahi Doom'da böyle bir silah vardı diye biliyorum ben. BFG mi ne öyle hayvan gibi bir silah vardı. İlginç bir isim.
İşte büyük oyuncu ekranı aslında hani genel olarak açılımını Türkçe'ye çevirdiğimizde yani. Onun kısaltılmışını BFGD olarak isimlendirmişler. Burada büyük oyuncu ekranı derken neden bahsediyor? Şöyle söyleyeyim, 4K çözünürlükte 120 Hz tarama hızına sahip G-Sync destekli HDR desteği olan geniş renk skalasını destekleyen 1000 nits parlaklığı bulunan 65 inç. Bak altını bir daha çiziyorum. 65 inçlik monitörlerden bahsediyor.
Mesela sen şu an kaç inç monitör kullanıyorsun?
Yani ben normal 27 hayatım. İnç kullanıyorum. Evde 34 inç var ama 34 inç 21'e 9. Yani 21'e 9 olunca onun yüksekliği 27 inçe denk geliyor zaten aşağı yukarı.
Ben 24 inç monitör var. Bir de normal televizyon var işte. O da 32 inç falan olması lazım. Yani 65 inçin büyüklüğünü hani ya televizyonlarda böyle hani büyük ailelerde falan salona böyle büyük televizyon konulur ya. Hani onu oyuncu monitörüne koyuyorsun gibi bir şey.
Ya şöyle 40 metrekare salona 65 inç televizyonu koyduğun zaman büyük duruyor.
40 metrekare salonda.
Evet, 40 metrekare salonda 65 inç çok büyük duruyor abi. Yani ya, büyük televizyon olarak duruyor.
Bayağıdır 65 inç görmüyorum.
Şimdi düşün olayı. Yani sen oyuncu masasına koymuşsun bunu. Işıkları kapatmışsın, oyun oynayacaksın ve onun karşısında bir ışığa maruz kalıyorsun.
Işıkları kapatmıyorsun ki zaten. Yani açık hani hep açık.
Hep açık evet. Orada da hep bir aydınlık var yani.
Abi oyunlarda bak oyunda bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle onun teknolojisini çalışırlar işte parlaklık bilmem ne falan filan diye. Ama şöyle bir şey var. Bu monitörler sadece oyun oynanmıyor. Mesela şeyi düşünsene. Oyunu kapattın, web browser'ına tıkladın. Ben unuttum. Bembeyaz bir sayfa açılacak yani. Bembeyaz odaya flash çekiyor. Benim çok öyle göz gitti ya. Hani akşam vakti böyle unutuyorum oyunu ayarlamışım. Brightness'ını kısmışım oyunu falan. Ama böyle tıkladım oyundan çıktım web browser'ına bir tıklıyorum orada. Chrome mesela. Bembeyaz flash patlıyor.
Ya şimdi orada şöyle bir problem var. Quantum Dot bu arada panel. Yani panel gerçekten çok kaliteli. Ha. Bir tepki süresini söylememişler. 65 inçte tepki süresi biraz büyüyecektir diye düşünüyorum ben.
Ama
yani.
Oyuncu monitörü ise onun çok olmaması
yani
lazım.
5 milisaniyenin üstüne çıkarlarsa zaten diyemezler herhalde.
5 milisaniye evet. Falan 5 milisaniye bile olmaması lazım bence.
Öyle de yani bu monitörde belki kabul edilebilir değer olabilir. Ama tabii ki gönül ister ki 1 milisaniye olsun. Şimdi burada şöyle bir problem var. 65 inçe oyuncu masası dediğin zaman ne kadardan bakabilirsin? En fazla 1 metre uzaktan bakabilirsin.
Aa evet.
Yani monitörün sağını solunu göremeyeceksin. Bu FPS oyunculuğu açısından bayağı kötü.
Ya bir de bilgisayar kullandığın için klavye mouse da tabii mesafen ne kadar olacak monitör? O da önemli. Herkesin masası şey değil ki hani şöyle devasa bir masa yok ki yani. Bazı
şimdi masası zaten
dağlar.
Gerçi bu şey için değil. Onu da
doğru,
altını çizelim.
Doğru evde sen ben kullan
hani
diye değil
küçücük
yani.
Küçücük odasında tamam mütevazi PC seninle oyun oynayan adam için değil bu.
Adam onu alıyorsa zaten ona göre dizayn edecek.
Yani onun için masası var yani adamın evet. Çalışma odası falan vardı yani o tarafta. Ben o yüzden hani nereye konacağı kısmına değilim sadece. Şimdi PC diyoruz. PC'de klavye fare. Yani PC oyunculuğu ve konsol oyunculuğunu keskin şekilde ayıran şey oyun değil aslında biliyorsun. Klavye fare ve gamepad aslında oyuncular açısından. Hani oyunlar falan var.
Peki öyle olsun.
Ya kontrolcü çünkü bak söyle bir adama FPS nerede oynanır? Konsolcular diyor ki gamepadle çok rahat. PC'ciler diyor ki kesinlikle klavye fare olmadan olmuyor falan. Şimdi bu adama diyeceksin Counter Strike oyna, Battlefield oyna. Ne yapacaksın? PC'de gamepadle arkana uzan oyna seni hep headshot'la vursunlar mı yani?
Da PC'de zor olur öyle bir şey.
PC'de öyle bir şey yok. Yani öyle bir olanak yok PC'de. Multiplayer oyunları kesinlikle gamepad'le oynayamazsın. Çünkü karşındaki adamda klavye fare gibi bir silah var yani.
Evet.
Hiçbir şekilde baş edemezsin. Tamam Witcher oynayacağım falan dersen de PC oyunculuğu ondan ibaret değil. Birazcık garip bir deneme.
Ya bence şöyle bir şey var. Teknoloji sektörü olarak biraz doyuma ulaşıldığı için bazı noktalarda, yani bazı noktalarda eskisi gibi artık şey yapmadıkları için her noktaya el atma ihtiyacı var. Yani teknolojinin her noktasına el atmak istiyor. Mesela eskiden adam laptop üretiyorsa laptop üretiyordu. Şimdi telefonunu da üretiyor, başka bir şeyini de evet. üretiyor, monitörünü de üretiyor, her şeye dahil olmak istiyor. Nvidia da diyor ki yani biz teknoloji olarak zaten hani ekran kartı kısmında havuzu aldık elimize. Şimdi AMD'den çok daha güçlü bir durumda şey
açısından. Tabii canım, çok
oyuncu ekran kartları açısından. Yani piyasayı domine ediyorlar neredeyse. Ya ne yapacak? Oturup orada işte efendime söyleyeyim ama nasıl ekran kartını domine ettik canım salalım gitsin diyecek hali yok. Atılım yapması lazım. Burada da bir açık görmüşler demek ki. Dalmışlar.
Bu arada bu ekranın bir özelliği de var. İçinde Nvidia Shield entegre olarak geliyor. Ha. Tabii istersen hiç bilgisayara gereksinim duymadan çeşitli oyunları açıp oynayabilirsin. 4K içerik tüketebilirsin. Netflix'ten izleyebilirsin. Aslında bu tam ne için biliyor musun? Bekar adam salon ekranı bu. Hani para var. Bekarsın. Dedin ki 1+1 evime bir eğlence sistemi kuracağım salona. 1+1 öyle.
Çünkü tabii şimdi öyle. 1+1 evlere o çok büyük gelir o televizyon.
Yani salona kuracaksın işte onun karşısında. Öleceksin yani. Yaşlanıp vefat edene kadar o seni idare eder. 120 Mersi
evliya diyelim. Kaldırma.
Evliya diyelim şey yani. Aynen. Bir RGB koymamışlar o beni şaşırttı. Belki sonraki modellerinde RGB'yi de görürüz sağında solunda. Yani insan bir Philips'in aydınlatmasını falan bekliyor arkadaki.
Ya belki başka markalar bu teknoloji üzerine bir şey üretirlerse yaparlar üzerine.
Olabilir. Şimdi kısa bir haberim var. Bu haberde GoPro ile ilgili. GoPro bir drone sürmüştü Karma isimli piyasaya ve...
Biliyorsun güzel drone'dur.
Ben biliyorum Allah'tan. Aslında drone harbiden güzel değil. O yüzden de piyasadan çekilme kararı aldılar. Çünkü drone piyasasında çok zarar ettiler.
Ha.
Drone'un şöyle sıkıntıları oldu. İlk piyasaya sürdükleri model hem DJI'nin benzer ürününe karşı daha aşağıda kalıyordu teknik özellik olarak. Fiyat olarak bir avantajı yoktu.
Ha,
hem de ilk satın alanlar ne yazık ki pil sıkıntısı yaşadılar. Drone havadayken durup düşüyordu.
Oo,
pil sıkıntı çıkartıyordu. Ve topladılar hepsini geri tekrar pilleri düzeltip geri sürdüler falan derken kimse konuşmadı bunların drone'unu zaten. Hmm. Yani düşün bunların drone'u uzaktan kumandalı sadece işte git diyorsun gidiyor dur diyorsun duruyor. Diğer taraftaki drone seni tanıyor, takip ediyor, el sallıyorsun, uzaklaşıyor falan böyle özelliklere sahip olunca doğal olarak adamların drone'u aptal drone olarak kaldı yani yanlarında.
Marka olarak kötü bir algı zaten. Yani. Marka olarak, bile markaya kötü bir algı
evet,
veriyor.
Evet kötü bir algıydı. Bütün ekibi işten atmışlar, çıkartmışlar ve...
Hadi ya.
Tabii. Drone işine son verdiklerini açıkladılar. Bir daha drone üretmeyeceğiz dediler. Senin işin kamera abi. Kamera üret. Adamı hatta adamla anlaşma yap diyeceğiz.
Drone'la kamera ver.
Aynen yani. Kamerasıyla ver. Kameranı onun drone'unda ver yani. Bir şeyler yap değil mi? Gerçi bunlar DJI'den şöyle korktular. DJI kendi kamerasını da üretiyor çünkü.
Hmm.
DJI'nin drone'larında artık DJI kameralar var. Eskiden millet DJI drone alıp GoPro kamera takıyordu. Bunların sektörüne çok girmiyordu. Ama artık adam bakıyor ki DJI kamera da üretiyor. Drone da üretiyor. Dedi ki ben de drone'a gireyim bari ama drone öyle.
Zaten diyorum ya bak her firmada her şeyi yapma hastalığı işte Nvidia'nın bir şey sıçraması bilmem ne monta yapması. Yani orada da var adam diyor ki ben niye GoPro'dan alayım kendimi yaparım diyor. Artık çünkü çok zor bir şey değil.
Değil evet.
Bunlar hani iki tane üç tane adam alıyorsun
aynen.
Çözüyor. GoPro nasıl drone çözememiş onu merak ettim ben. Şimdi drone da sonuçta imkansız yapılan bir şey değil yani.
Değil ama şimdi karşı taraftaki adam yıllardır drone üretiyor.
Tabii o çok büyük avantaj. Demek ki drone henüz daha yeni bir teknoloji olduğu için kamera yapmak kadar... Ya ama adam kamera yapabiliyor. Mesela kamera mı yapmak daha zor, drone mu yapmak daha zor?
Kamera yapmak daha zor değil. Neden dersen GoPro'nun kullandığı yongadan tut, kontrolcü yongasından tut, sensöre kadar hepsi piyasadan bulunuyor zaten. Yani satın alabiliyorsun. Üreticileri belli, şeyi belli. GoPro'nun yaptığı güzel bir şey var. Paket güzel. Pazarlamayı çok iyi yapıyor. Kötü kameraları yok. Ama fiyatı çok yüksek tabii ki. DJI'da dedi ki madem sensör var, lens var bir yerlerde toparlayalım. Biz
yaparız
de yapalım.
Yaparız kardeşim ne olacak?
Yani bir iki denemeden sonra çok güzel kameralar yaptı. Şimdi drone kullanıp da şey diyen görmedim. Ya bu drone'un altındaki kamera çok kötü. İşte Phantom 4 Plus falan kullanıp da keşke GoPro olsaydı diyen yok mesela. Ha. Aramıyor bile kimse.
O zaman çözmüş millet.
Tabii çözdü diye. Millet. O yüzden de bu adamlar korkuyorlar. Çünkü iş oraya doğru gidiyor. Asıl profesyonel arena oraya fazla kamera satacak.
Şey olayı bitecek yani.
Bitiyor. Cep telefonu zaten baya baya bir işini gördü. Profesyoneller alacaklarını aldılar. Yani bir kayak yapan adama kaç kere GoPro satacaksın mesela. Bir de öyle bir durum bu söz konusu.
Onlar da yeni kayakçılara satabilirsin.
Yani değil mi? Yenilerini
yalnız
satabilirsin.
Hiç böyle düşünmemiştim. GoPro'yu kayakçılar alır değil mi? Aslında evet, şeyciler, sörfçüler,
tabii,
kayakçılar, spor,
kayakçı ekstrem
sporlar.
Alıyor. Ekstrem spor.
Yani kayak şimdi, da ekstrem spor oldu şu an yani. Zaten, ekstrem spor mu kayak?
Ya onların ekstremlerini gösteriyorlar tabii. Ha. Yoksa normal yapanı pek şey zevkli değil yani. Onları evinde çekmiş olanlar var. Görüntü yayınlıyorlar. Fış fış. Yani ben seni izleyeyim ki adam dönüyor falan. Bir de GoPro'da şöyle bir hile vardır. Yani videolarını izleyin GoPro ile çekilmiştir diye. GoPro kamera tanıtır. İşte GoPro Hero 6 der mesela. Hep böyle adamı üçüncü şahıstan görürsün ama. Kafasında GoPro takılı ama. Sen üçüncü şahıstan görüyorsun ne hikmetse. atlıyor, zıplıyor, takla atıyor
bir
falan.
Bir kişi daha çekiyor işte.
İşte yani. Bir kişi onu çekiyor tamam mı sürekli. Sonra adamın iç kamerasını arada sırada geçiyor böyle. Aha. Hepsini onu dışarıdan görüyorsun. Zannediyorsun ki GoPro'yu taktığın anda.
Dışarıdan biri seni çekecek.
Seni dışarıdan biri çekecek. Bütün hayatın öyle aksiyon olacak. Takıyorsun abi. Arabadan işe, işte evden işe gelirken.
Motor kazalarında Allah
öyle
korusun.
Öyle bir şey var. Böyle tuhaf tuhaf görüntüler elde ediyorsun. Kenarı duruyor. Çürüyor alet ondan sonra.
Ya herkesin kullanamamış. Farklı canım. Tatilde matilde kullanan da var. Ben hiç kullanmadım GoPro. Yani çok eski bir modelini kullandım. O da bir çekim için kullandım.
Evet.
Işıksız mekanlarda eski modelleri şeydi. Çok kötü görüntü veriyordu. Işığın olmadığı yerlerde.
Şimdikler biraz daha
Şimdikler
toparladı.
Şimdiler daha toparlamıştır tabii. Çok oldu sene. Ben size o zaman oyun dünyasıyla ilgili en önemli haberlerden bir tanesini vereyim. Çok konuşulacak bir haber bu ilerleyen dönemler diye tahmin ediyorum. Şimdi sana haberi anlatacağım. Hazır mısın?
Biliyorsun, hazırım, bekliyorum.
Biliyorsun. Electronic Arts diye bir firma var. Bak bunu biliyorsun. Şimdi sevgili arkadaşlar, online oyunlarda eşleşme sistemi diye bir durum vardır. Yani sizin seviyeniz neyse ona göre eşleşirsiniz rakibinizle veya şeyle. Fakat firmalar bunu biraz kırmak istiyor. Neden kırmak istiyorlar? Activision ta bilmem kaç zaman önce patent almış. Patent de şu, parası olmayan oyuncuyla, daha doğrusu para harcamayan oyuncuyla para harcatan oyuncuyu eşleştirmeye çalıştırıyor ki o para harcamayan oyuncu oyuna, ekstra para harcamayan oyuncu para harcamak istesin. Ben sende silah görüyorum mesela, sen pata pata indiriyorsun beni, ben de bu silahtan alacağım diyorum, para veriyorum oyuna.
Evet, tabii.
Bu sistem üzerine çalışıp patent almışlardı fakat sonradan bu ortaya çıkınca biz bunu faaliyete sokmadık dediler.
İşe yarar bu yöntem.
Electronic Arts'a bir makale yayınladı geçen günlerde. Bu bir çalışmaydı. Biri ortaya çıkartmış bunu, yani paylaşmadı kimseyle. Olay da şu, adil eşleşme sistemini kenara bırakıp etkileşimi arttıracak dinamik zorluk sağlayan bir eşleşme sistemi üzerine çalışıyorlarmış. Şu an bunu tüm oyunlarına getirmemişler. Bu zorluk ne abi? Eskiden mesela senle ben aynı seviyeyiz, aynı olaydayız. Beraber düşman olarak oynuyoruz. Fakat artık mesela benden daha yüksek seviyeli adamla da oynayabileceğim ben. Sırf benim bazen mağlup olmam gerektiği için. Yani bunu getirecekler sana. Sebebi de şu, microtransaction dediğimiz oyun içi ödemelere oyuncular daha fazla yönelsin diye. Bunu test etmişler. %9 daha fazla etkileşim almışlar.
%9 çok az.
Bir çok fazla saçmalama.
Şöyle bir olay var abi bak.
%9 çok fazla, nasıl az? Abi %9 diyorum, 9.
Tam da zor lan adamı.
100 binlik adam ya ekstradan daha para harcıyor diye düşün yani. 9 i̇şte bin daha harcıyor
gibi. %9 abi
düşün.
Yani böyle bir tepki çekmek için değmez. %30 desen anlarım da.
Abi %9 bir tane oyunda bence inanılmaz bir rakam %9 ya. Yani adam senede 1 milyon satıyorsa iyi bir rakam yani. Artı
kötü
artı
değil
artı,
ama
artı,
bak
artı,
orada
artı,
şöyle
gider.
Bir şey var abi. Zaten şu anda da çok adileşleştiğimizi düşünmüyorum ben. Zaten, hangi oyunda adileşleşiyoruz ki?
Zaten Electronic Arts bazı oyunlarında bunu test etmişler dediğim, hangi oyun olduğu belli değil ama ben FIFA diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Çünkü FIFA'da çok şikayet alıyorum ben. Çok alakasız eşleşmelere denk geliyoruz diye. Tahminim FIFA. En çok oynanan oyun da o zaten yani.
Ha, belki de oradadır. Hani orada çünkü şey var, futbolcuları kartlarla açıyorsun.
Bunu tüm oyunlara getirecekler işte. Yani şu anda dinamik zorluğa ve şey, senin biraz daha böyle hani etkileşime yöneltecek şeyler. Zaten bunun adına da etkileşimi arttıracak sistem diyorlar. Yani adil eşleşme sistemi zaten ne kadar adil o ayrı bir soru.
Çünkü ben Battlefield oynarken giriyorum ringe. Mesela ben diyelim ki oynamamışım. Bende en düşük silahlar var. Karşıda beni öldürenlerin hepsinde en baba en seviyesi yüksek silahlar var. Adam rütbesini bitirmiş Call of Duty'de filan. Üstüne o dan, hani karatede dan diye
şimdi
bir olay var ya.
Battlefield oynuyor, Call of Duty'de rütbesini bitirmiş.
Yok, bir hani de Call of Duty'de filan da öyle. Yani adam o dan dediğimiz olay var ya, siyah kuşaktan sonra karatede alırsın artık. Çünkü alacak başka bir şey kalmaz. Adam artık bitirmiş tüm seviyeyi. Bir daha bitirdiği için yanına yıldız mıldız vermişler. O adamla oynuyorum yani aynı sunucuda. Bu ya nasıl bir adiliyet ki?
Seni şey olarak görmüyorum zaten. Kıstas olarak veya kendimi de kıstas olarak görmüyorum. Burada zaten önemli olan biz değiliz. Biraz daha hardcore oyuncular.
Ama
biz
yok, çünkü hangi oyun onu merak ediyorum.
Kullandığı oyun mu?
Evet. Yani
FIFA büyük ihtimalle benim tahminim.
Bir FIFA olabilir. Çünkü FIFA'da kart sistemi var ya. Evet. O kartla eşleşmeden dolayı yapabilir.
Hayır. Normalde tüm oyunlarında bu insanlar adil eşleşme sistemi kullanıyorlar. Fakat olay şu. Adil eşleşme sistemi yapmak zaten kolay bir şey değil. Teknolojik olarak da zor.
Zaten
çünkü
çalışmıyor. Ben onu söylüyorum.
Çünkü mantık var. Şimdi işte çalışan kısmı da değişecek. Yani hangi oyun düşünüyorsan değişecek. UFC olabilir, dövüş oyunu olabilir, spor oyunu olabilir, aksiyon FPS oyunu olabilir. Fark etmez. Ne olursa olsun artık bu sistemi entegre etmek istiyorlarmış ki etkileşimi daha da arttırabilelim diye. Activision'da şöyle bir şey almış zamanında bu arada patent olarak. O bana çok ilginç geldi, bilmiyorum. Ya aslında ilginç değil, pratik bir şey. Ama yani bu loot box açma olayı var ya, kasa açıyorsunuz. Şimdi Call of Duty WWE'de şöyle bir kasa açma sistemi var. Adam mesela kasa açacağı zaman sosyalleşme ortamındaysa eğer, orada açıyor kasasını, diğer oyuncular da görüyor. Yani oyundasın, takılıyorsun mesela, görüyorsun adamın kasa açtığını, ne çıktığını görüyorsun falan. Özendiriyor yani biraz seni ya oyuna. Şöyle bir şey yapacaklarmış abi. Twitch'te mesela sen yayın yapıyorsun, kasa açtın, izleyen adam anında satın alabiliyor. Yani ben de bu yayıncıda gördüm mesela, seviyorum. Öyle bir entegre sistem gelecek. Hani basıyorsun, alıyorsun.
Aa, çok enteresan. Ama adileşleşme işini düşününce şöyle yapabilirler. Bütün iyi adamlar karşı takıma yer alır. senin takımına şeyleri verir. Adileşleşmeyi bozarsa. Senin takımında da ilk seviye olan, işte hiçbir şeyleri anlamayan adamları koyar.
Ya bu zaten...
Biçer döver gibi geçer karşı tarafta.
Benim tahminim bu zaten şöyle bir şey değil. Oyuncu olarak bakın anladık artık adil işleşme sistemi kalmamış diyebileceğimiz bir detay olabileceğini ben çok düşünmüyorum. Yani çok böyle elle tuttuğun zaman anlayabileceğin bir şey olmayacaktır bireysel olarak. Toplumsal olarak belki hani itiraz ettiğince burada bir sıkıntı var ya diye herkes böyle bir... Çünkü kimse oyunun riske atmaz. Yani bu sistemi oyuncuyu rahatsız etmek için yapmayacaklardır. Çünkü saçma bir şey yani.
Oynamazsın çünkü bir yerden
oynamazsın biter.
Sürekli yenildiğin için.
Evet ama öyle bir şey yaparsın ki hem böyle seni kazanmaya yeter hem kaybetmeye yeter ama en önemlisi seni para harcamaya yeter. Orada zaten önce kritik nokta o. Yani seni para harcayan oyuncularla eşleştirip özendirmek gibi bir amaç güdebilir. Mesela adam kötü oynuyordur ama çok para harcıyordur. Seninle eşleştiği zaman böyle bir özendirirsin. Ama zorluk kısmı işin zaten şey kısmı dinamik zorluk ayarı diye geçiyor bu. Yani bir kolay belki sonra bir tane zor gelecek. Ne olduğunu anlamayacaksın falan böyle bir garip bir durumda olacaksın ama rahatsız hissetmeyeceksin kendini. FIFA oyuncularının çoğu gibi. Çünkü hepsi bir şikayet halinde ama hepsi de oynuyor yani benim gördüğüm
kadarıyla.
Yani
evet.
O yüzden öyle bir durum var. Merak ediyorum ne hale gidecek ama Electronic Arts Activision bu sektörün yaklaşık olarak %50'sini falan oluşturdukları için ne yaparlarsa yapsınlar tüm oyun sektörünü etkileyecektir.
Etkileyecek. Belli bir yerden sonra alışıldık bir iş haline gelecek zaten.
Tabii canım adamlar nasıl para kazanacak?
Nasıl yapacaklarını merak ediyorum ama dediğim gibi. Çünkü ben yani hep şöyle şeylere rastlamışımdır. Görür arkadaşlar da. Mesela bir Battlefield sunucusuna gireceksin. Çok aktif bir sunucu. Genelde boş slot nerede olur? Yenilen takımın slotunda olur.
Evet.
Çünkü yenilen takımdan çıkarsın ve sen de yenilen takıma girdiğin zaman bir şeyi fark edersin. Bu takım hep yeniliyor yani. Hiçbir şans yok. O takım sürekli yeniliyor yani. Call of Duty falan da böyle. Bir takıma giriyorsun ve o takımda boş slot biraz fazla çünkü o kadar fazla yenilmişler ki giren çıkmış giren çıkmış. Yani ben adil eşleşme diye bir şey olduğuna inanmıyorum zaten oynarda ama senin dediğin gibi spor oynayana yani birebir özellikle bir kullanıcının karşısında bir kullanıcının çıktığı oyunlarda iyice fark edilir. Evet. Ama böyle Battlefield, Call of Duty falan burada adil eşleşme falan zaten yok ne zamandır yani.
İşte ya sözde olan adil eşleşme yani. Var işte yani. Bir son haberim de Sea of Thieves. Microsoft'un çok önem verdiği bir oyun. Online tabanlı bir oyun kendisi. Korsan temalı açık dünya oyunu ve arkadaşlarla beraber oynayabileceğimiz bir oyun. Kapalı betası başlıyor 24 Ocak'ta. Eğer bir sipariş verdiyseniz veya Insider programı var bu adamların. Ona dahilseniz 24 Ocak'ta bir bakın. Oyun zaten çıkmaya da az kaldı yani. Tam hatırlamıyorum tarihini ama bu sene içerisinde çıkacak.
Bu arada ilk betasını, ilk kapalı betasını oynayanlardan gördüğüm kadarıyla oyunu çok beğenmişler.
Öyle mi?
Çok keyifli diyorlar.
Ben de bu seferki kovalıyorum betasını almak
yani
istiyorum.
Yani özellikle de ben oyunun genel yapısına bakıyorum. Yayıncılık için çok uyguna benziyor.
Zaten tam o kafada bir oyun evet. Duruyor. Yani böyle yayıncı kafası oyunu gibi.
4-5 arkadaş bir araya gel gemiye atla geyik olsun. İşte birisine topukla gelsin kafasını ölsün. Birini iskelet götürsün. Onun geyiğiyle muhabbetiyle falan baya baya oyun gider yani. Çok keyifli bir şey çünkü.
Bakalım
özellikle aynı gemide hani diğerlerinin tayfa olması farklı bir kafa. Birisi kaptan diğerleri evet. Tayfa falan. Eğlenceli olacak. İnşallah kapalı betanın bu sefer şey özellikleri var bu arada. İlk kapalı betada video resim çekmek yasaktı.
Bunda açık olacak.
Bunda açık olacak. Paylaşabileceksiniz. En azından biz de güzel güzel videolar izleyeceğiz anladığım kadarıyla.
İşte ben de çekeceğim.
İnşallah.
Bir sıkıntı olmazsa eğer koda ulaşırsa.
Apple Store'la devam edeceğiz. Şimdi Apple Store dediğimizde hemen akıllara Apple dendiğinde artık şey geliyor. Pil sıkıntısı şu pilden dolayı.
Batarya
muhabbetinden dolayı hızı düşürmesi. Ama enteresan bir olay var. İki günde iki iPhone patladı Avrupa'da. Bir tanesi İspanya, bir tanesi İsviçre'de. İsviçre, Zürih'te özellikle teknik serviste tamir edilen bir iPhone patlıyor. Ve teknik servis elemanının elini yakıyor.
Oo.
Patlayan pil, evet. İspanya'da da Apple Store'da, mağazada o şeyde duran telefonlardan bir tanesi alev oluyor.
Reyonda duran ha?
Tabii reyonda duran telefonlardan bir tanesi alev oluyor. İspanya'daki görevliler üstüne kum mum atıyorlar. Demek ki hazırlıklılar hani. Bataryadan dolayı.
Ama telefonun yapması orada bir yangın çıkmasına karşı hazırlıklıdırlar.
Evet.
Yani telefonlar patlar diye değil yani bir sıkıntı olur
sonuçta
diye.
Sonuçta bir sürü pilli alet var yani. Pil evet. Yangınına nasıl müdahale edecekleri konusunda tecrübeliler ki hemen kum filan atmışlar üstlerine. Ve söndürmüşler yangını. Herhangi bir yaralanma olmamış bu tarafta ama müşteriler falan hemen dışarı boşaltılmış. Etrafı duman kaplamış. Korku oluşmuş bayağı bir.
Muhakkak.
Bu da yine akıllara şeyi getirdi. Çünkü yeni iPhone'larda özellikle pil sıkıntısından çok fazla bahsediliyor ama Samsung kadar dile getirilmiyor tabii. Yani Samsung'da çünkü
bir
çok
seri,
fazlaydı yani çok fazlaydı.
Samsung'un bir serisi bayağı oluyor
tabii
olmamış
Note
mıydı?
Note 7 yani işte hamburgercide patlayan vardı, evi yanan vardı, arabası alev alev yanan vardı.
Ne kadar enteresan bir şey değil mi? Mesela normalde bana bunu söyle deseler ki bir markanın bir serisinde telefonlar patlayacak, markanın şeyi hayatı biter falan diye derdim bana ama unutuldu bile. Ben unuttum mesela. Mesela yarın Samsung alayım mı dese biri. Gönül rahatlığıyla al falan dersin. Hani çok çabuk unutuluyor.
Evet, unutulma kısmı ama bir de Samsung'a sonra. Note 7 var ya şu an olsaydı piyasada hala çok kral telefondu. Ve hala daha en ufak bir pil dendiğinde Samsung mu filan diye bakıyor insana. Bak Apple mağazada iki tane telefon patlamış. Bunlardan bir tanesi, bak ikisi de değil. Bir tanesi Samsung olsaydı, hani Samsung mağazasında bir Note 8 gene falan patlasaydı ayvayı yemişlerdi. Yani öyle bir iz kalıyor adamın üstünde. O yüzden ama çok tehlikeli. Ama
çok sıkıntı vardı o zaman.
O yüzden yani. Hep yeni telefonlarına pili küçük koydu adam. Ya. Halbuki telefonlar büyüdü. Neden küçüldü? Neden küçüldü? Korkuyor çünkü adam büyük pil koymaya. Allah korusun işte, yani Apple'da oldu, konuşulmadı bu yine. Çok garip.
Neden olmuş acaba? Hangi, ikisi de aynı model telefon mu belli mi?
Ya yani bir tanesi iPhone 6S. Yani eski telefon.
Hayda.
Tabii. Bir tanesi de şey iPhone 8 Plus yani.
iPhone 6S hadi kullanıcı teknik servis hatası yüzünden de sıkıntı çıkartıyor.
Yani belki derdi adam.
Sonuçta hani elindeymiş diyorsun. Evet. Yani diğer reyonda duran iPhone bilmiyorum.
Garip değil mi?
Fırlatmayacağım şimdi elimdeki. Korkutuyorsunuz ya.
Ya da burada alev oluyormuşsun direkt böyle. Kameralar kapanmıyor tabii. Bir de öyle bir gazetecilik yanlışı vardır ya.
Yandı.
Yanarak gitti. Project Linda, Razer'ın yeni projesi. Şimdi Razer Phone vardı biliyorsunuz. Ülkemizde satılmıyor. Oyuncu telefonu diye piyasaya sürdüler. Her ne kadar ben çok karşı olsam da bu terime. Oyuncu telefonu.
Oyuncu gamer telefonu da, gamerlık oyun çok fazla yok ama çıkar elbette.
Abi yani. Gamer telefon diyor ama ne donanımsal özellikleri gamer için. Yani bir 120 Hz ekran demiş. 120 Hz destekli oyun yok zaten. Şimdi gamer telefon diyorsun, ne kontrolcü var ekstra. Ne gamer için hani farklı bir donanım koymuş. Hiçbir şey yok. Telefon bildiğin üst düzey bir telefon sadece.
Kontrolcüsü yok mu ya?
Yok.
Ekstra.
Normal satın bir telefon. Yok.
Aa.
Herhangi bir kontrolcü Bluetooth'tan bağlı tüm telefonlara zaten. Yani sadece Razer özel olmasına da gerek yok. Ama şimdi Project Linda ile beraber yine ve yine daha önce yapılmış, denenmiş, başarısız olmuş bir projeyi süsleyip püsleyip önümüze koydular. Nedir bu? Cep telefonu dizüstüye çevirme. Yani
daha önce yapıldı mı bu?
Tabii ki daha önce Motorola yaptı hem de. Belki de bundan 5-6 yıl önce. İlk Tegra'lar çıktığında Motorola'nın bir konseptiydi bu. O zaman da söylemiştik. Telefonu bir yerlere takıp başka bir konsept, başka bir cihaz haline getirmek en işe yaramaz işlerden bir tanesi. Çünkü bu telefonun sürekli elinin altında olması lazım. SMS'lerin geliyor, telefon aramaları geliyor vesaire. Kulağına götürüyorsun, bakıyorsun elinde.
Doğru söylüyorsun. Arasa mesela bir laptopa taktım.
Ha, yani o Bluetooth'tan mı konuşacaksın? Yani anlatabiliyor muyum? Hep hazırlıklı olman lazım o işe. Yani hep böyle bir ekstra aksesuar.
Ya çok fazla insanın arayacağı bir özellik değil. Bak, belki vardır.
Bir de şöyle bir şey düşün. Böyle bir üniteyi elinde taşıyorsun ama içine telefon takmadığın zaman bir işe yaramıyor.
Evet, taşımanın bir esprisi kalmıyor.
Böyle bir saçmalık olabilir
yani
mi?
Biraz eve geldim mesela, abi telefonla hayatta olma. Abi telefonla takılırım yani.
En azından DJI fiyat 500-600 dolar para istiyorlar. 500-600 dolar para veririm, dizüstü alırım zaten.
Peki ben ne avantajı elde ediyorum bunu takarsam?
Şimdi bak, telefonu bu üniteye taktığınızda 13.3 inç ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan dokunmatik ekranlı bir dizüstüye dönüşüyor. Ama dizüstü tabii ki Windows falan çalıştırmıyor. Arka tarafta bir Linux işletim sistemi çalışıyor. Hmm. Razer'ın gösterdiği kadarıyla Razer burada şey istiyor. Oyun firmalarının destek vereceğini düşünüyor olsa gerek ki içine 200 GB ekstra depolama alanı koymuş. Hmm. Ve klavye fareyle oyun oynarken gösteriyor bir oyuncuyu.
Hmm.
Çünkü birkaç tane biliyorsun Dota benzeri oyun da var Android'de. Onlarla anlaşıp bu cihazı özel destek sunsa.
Ama o zaman da sıkıntı çıkar be abi. Mobil oyunculuktaki rekabet o zaman sıkıntı. Mesela evet. Online tabanlı bir oyunsam ben, oyun yapımcısıyım. Böyle bir şey destek vermem ki. O zaman yani klavye mouse
adam üstünden geçer. Biçer yani.
Geçer yani. Evet. Hani telefondaki pratiklerimiz ulaşamadık ki.
Gerçekten kadar. Öyle bir durum söz konusu. Yani nasıl yapacaklar bilmiyorum. İşte 3.5 mm ses çıkış demiş. 720p üstünde kamerası var demiş. Tip C ve tip A üstünde USB çıkışları var filan demiş. Ama yani günün sonunda Windows çalıştıramadığın ekstra, tamam bataryası da olsa ekstra uzun süre çalışıyor filan ama telefonu çıkarttığında hiçbir işe yaramayan bir üniteye sahip oluyorsun evinde yer kaplayan.
Bak burada bu da akıllı. Ekstra'yı almış abi Siri. Diyor ki ekstra bir şey vardı diyor. Allah'ım nefret ediyorum akıllıca.
Siri ha, araya tamam. Giriyor gerçekten hiç alakası olmasına.
Tamam,
ya bu iş bana çok şey geldi ya. Yani kullanıcılarımızın da görüntüsü olarak çok iyi. Kullanan olmuyor bunu. Memnun kalan olmuyor.
Telefon evet olayı sıkıntı. Ben de gördüğüm zaman aklıma şey geldi. Şimdi tabii ben oyuncu kafasıyla bakıyorum. Motorola yapmış bilmiyorum da Switch var ya hani. Tablet evet. Var Switch'te. Tabletten oynuyorsun. Takıyorsun mesela. Televizyondan devam ediyorsun. Switch'in ki pratik geliyor. Çünkü saniyesinde geçiyor. Bir de telefon gibi kullanılıyor.
Switch telefon
oyun.
Değil. Switch konsol zaten yani. Amacı o.
Ha, oyun oynama konusunda yattığın yerden oyna. Elini al elinde oyna falan. Onu görünce aklıma o geldi. Bir de Switch'e benziyor gibi takıyorsun çıkıyorsun.
Bu nasıl güzel
falan.
Olur biliyor musun? Bak harbiden 10 numara. Razer Phone 700 dolar mı? Abi 50 dolar daha ver al deseler alırsın.
Ha evet öyle olsa güzel.
Dolar, en fazla 100 dolar vereceğim bir alet bu tamam mı? Bunun üstünde para verir isterlerse almaz. Yani bak 100 dolar olsun.
Ama içindeki şey 100 dolar değildir ya.
Bak 100 dolar bile pahalı aslında. Bak bunun ekran paneli kaçta zaten adamın koyduğu da. Hani 100 dolar bile pahalı olmasına rağmen sırf şey için alırsın. Geeklik yani işte klavyesi var bak kullanıyorum. Hani uçakta uçarken koyarsın içine filmini oradan izlersin falan ha, hani belki. Yani
kullanım amacı bulursun aldıktan sonra evet. Da talep edilen bir şey değil ama işte diyorum ya bazı şeyleri talep etmezsin talebini kendi yaratır.
Şimdi buna 400-500 dolar isterse minimum Ne yapacaksın abi? Boş teneke alıyorsun bir de. Telefonsuz çalışmayan bir şey.
Evet, ilginç yani. Çok pahalı olmaması lazım diye tahmin ediyorum.
Fiyatı henüz açıklanmamış. Proje olarak geçiyor. Prototip, büyük ihtimalle tepkileri ölçecekler ona göre.
Basacaklar veya basmayacaklar. Çok da bilmiyorum olumlu tepki gelecek. Ben de yani belki bizim aklımıza gelmeyen ama izleyenlerin aklına gelen bir kullanım amacı daha çıkar ortaya.
Evet.
Strateji severler varsa eğer Total War'un yeni oyunu geliyor. Bu sonbahar 2018'de güzel haber bence. Çünkü strateji türündeki en büyük yapımlardan bir tanesi Total War. Three Kingdoms isimli bir oyun. Antik Çin döneminde geçecekmiş. İlginç. Antik Çin'de işte prens, çocuk prensler, çocuk kralları falan olduğu dönemde bir hikaye anlatacak. Bir strateji severlere işte opsiyon sunulacak deniliyor. Nasıl bir şey olacak, ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Yaza doğru görürüz yeni detaylarını. Ama gene Creative Assembly'nin yaptığı bir strateji oyunu.
Türünün yegane örneklerinden bu oyunda.
Evet, Total War gerçekten yani çok severek oynadım bir strateji. Bir tane daha oyun haberimiz var. Dark Souls. Yenisi değil, remaster'dı. Şimdi remaster biliyorsun artık. Ya Dark Souls ne zaman çıktı da remaster'dı geliyor diyoruz ama herkes artık çok şey, seviniyoruz. Bir de seviniyoruz yani.
Evet, çıkıyor
yani. Oh be, sonunda ya nerede kaldı falan. Yani aynı oyunları bir daha oynamak, buna ben de dahilim kesinlikle. Bir kabullenmişlik oldu. İlk çıktığında kabullenememiştik ama artık galiba bu yani. Hani böyle gidecek.
Ya
bu.
Bir de şimdi konsol oyuncusunun genel olarak doğasında şey vardır hep. Abi çözünürlük, grafik önemli değil. Biz oyuna bakarız filan diye var. Evet. Remastered oyunların bak ana temasına bak. Daha yüksek çözünürlük, daha yüksek FPS.
Başka bir şey değil ki. Remastered. Hani... Ama yani bu şey de değil.
Sen kötü bir oyun oynadın, şimdi daha iyisini oyna filan diye.
Ya evet, çok bana da yani anlamsız geliyor. Mesela Dark Souls'un remastered olmasının bence... Yani en büyük sebebi bana sorarsan ben PC sahipleri içindir diye düşünüyorum. Çünkü ilk çıkan PC, sonradan düzelttiler mi emin değilim ama Dark Souls'a çıkan PC kötüydü. Yani iyi bir optimizeye sahip değildi. Sonradan toparlamışlardır büyük ihtimalle ama artık hani yani PlayStation ve Xbox One'da oynamak istiyorsan artık şeyi getirmeleri lazım abi. Aynı oyunu satmamak için bir daha. Çünkü bu PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılar için yapılıyor şu anda. Aynı oyunu bir daha satmamak için bir sistem getireceksin. Ben PlayStation 4 oyunlarında PlayStation 5'te oynayacağım, PlayStation 6'da oynayacağım.
Çözünürlüğünü kendi kendine açsın yani.
Yani çünkü devamlı oyunu satmak kullanıcı açısından da artık biraz irite edici oluyor. Ama devamlı oyun satabildikleri için geriye dönük desteği vermezlerse...
Ya şimdi
şu an bu arada geriye dönük destek üzerine çalışıyor Microsoft da. Sonra da iyi çalışıyor. Fakat üçüncü parti firmaların oyunları böyle biraz havada kalıyor falan. Bilmiyorum nasıl olacak.
Mesela Sony tarafında, PlayStation 4 tarafında saçma olmayan remastered'lar gördük. Hani saçma olmayan derken neler vardı bu tarafta? Şimdi bir tanesinde The Last of Us'ı PlayStation 3'te oynama şansına eriştiysen zaten PlayStation 4'te oynamana gerek yok. Gerçekten o PlayStation 3'te de bence tam bir başyapıttı.
İkisine çok güzel gözüküyor.
Evet, yani. Müthişti. Şimdi PlayStation 4 ile ilk kez tanışan, PlayStation 3 oynamamış adam için The Last of Us'ın olmazsa olmaz oyunlardan bir tanesi. Yani onu koymalarında ben bir şey demedim.
Ben de şey, şundan da bir de benzer zamanlar açıklar.
Evet,
yani
çok yakındı.
Çıktı, o çıktı. Yani adam PlayStation 3'te aldım bir de PlayStation 4'te alayım demez.
Demedi.
Yani.
Mesela Uncharted 4 çıkmadan önce de biliyorsun Uncharted 1, 2, 3'ün bir remaster'ı çıktı.
Ona da okey. Paket çünkü.
O da paket. Bir de şimdi şöyle bir olay var. PlayStation 4'te geri uyumluluk olmadığı için bir şekilde sen PlayStation 4'te ilk kez tanışan adama o klasikleri de oynama şansı vermen gerekiyor.
Bir şey, Uncharted 4 sundular. Diye bir şey çıkaracaksan ilk üçünü de
adam, bir, adam bir görsün yani. Ben onlara bir şey demedim. Denmez de çünkü lazımdı. Ama hani bu oyun için gerçekten oyun severler ne diyor merak ediyorum. Bundan sonra bu arada hep kızıyordunuz bize. Hani soruları soruyorsunuz bize ama ne anket var ne bir şey var diye. Bundan sonra arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayıp anketlere katılabileceksiniz. Biz de bir sonraki programda bu anketleri değerlendireceğiz.
Bu arada Remaster'da kızmıyorum kesinlikle. Hiçbir şekilde kızmıyorum. Artık neden biliyor musun abi? Şundan dolayı benim kızdığım şey şu. Şimdi senin bir firman var. İş gücü var ortada. Ve para kazanmaya çalışıyorsun firma olarak. Şimdi sen yeni oyun yapacağını... İşini, gücünü, vaktini, tüm harcımını remasterlara harcıyorsan o zaman hakikaten kavga çıkarırım. Fakat yeni oyun yapıyorken bir ekibini de remasterda yönlendirmek nasıl? Mesela Devil May Cry. Şimdi onun da remastered versiyonu geliyor. Gelsin, çok eski oyunlar. Ondan bence Dark Souls'tan daha çok hak ediyor.
Tabii bulunması bayağı gerekiyor her şeyde.
Artık DMC, Devil May Cry'lar çıkalı. Şimdi ama yeni ekip de var bir ekip. Belli ki yapıyor oyunu. O zaman problem yok abi. Remastered'ın da. Benim derdim şu. Ya yeni bir şey üretin. Hani var olanı sıkmayın şuradan şöyle. Yap yeni bir şey abi. Yanına da remastered istiyorsan yap. Bu arada Dark Souls'un güzel tarafı, asıl o tarafını söylemedim. PC sahipleri dedim ama ben Dark Souls 2'ni bitirememiştim. Artık bitireceğim büyük ihtimalle. Vapurlarda, yollarda, otobüslerde. Switch'e geliyor.
Switch'e. Yalnız o Switch'i kırdırtır oyun
evet,
ya.
Ben de ondan korkuyorum. Hani işte sağlamlık ya, testi olacak.
Şöyle abi. Bir şey var. Bizim Alkan, hani eski editörlerimizden şimdi Almanya'ya yerleşti. O çılgınlar gibi oynuyordu.
Evet, o çok serisini. Sever Souls serisini.
Yani Souls serisini öyle bir oynuyor ki adam. Şimdi oturdum yanına izliyorum. Baktım böyle. Önüne geleni biçiyor, önüne geleni biçiyor. Bir de sıyrık bile almıyor yani. Hiç darbe bile almadan böyle 4-5 karakter, 6 karakter, 7 karakter boss geliyor onu biçiyor falan. Eve gittim. açtım.
Ben de uydurum ya.
Abi ilk gelen iskelet bir çerdöver gibi biçti beni. Şimdi şeyi kavrayamadım ben. Acaba dedim onun leveli mi yüksekti falan. Sonra bir daha oynadım, bir daha biçti. Bir daha oynadım, bir daha biçti. Ben kapattım oyunu, bir daha açmadım zaten. Meğer adam manyakmış yani.
Kaçıncıyı bitiriyordur o?
Alkan kendisi seviye atlamış. Beynen yani fiziken. Ve oynanabiliyor. Oynayan manyağı görünce görüyorsun. Çılgınlar gibi oynuyor. Bence onun aslında kendini heba ediyor. Bir seri çekmesi lazım ya, baştan sonra.
Ben bir arkadaşa speedrun seyrettirdim. Speedrun'da işte çok en hızlı şekilde oyunu bitirmek yani. Rekor bir saattir mesela. Soul sayılarını 40 dakika falan böyle. Şimdi onlar öyle bir oynar ki abi ezberlemişler, anladın mı? Yani hani harbi her salisizin her karesini ha, ezberlemiş adam.
Hata yapmıyor adam.
Yani refleks değil yani. Evet. Hani ezberliyor artık o speedrun yapanlar falan. Hani tık tık tık tık tık tık tık. Hani evet. Makine gibi oynuyor adam. Arkadaşlar dedim çok kolaymış ya bu oyun dedi. Ulan dedim hakikaten de kolay gözüküyor. Hiç bilmeyen adam için onu seyredince
nedense öyle duruyor ya.
Ya bu basıyor, kaçıyor, vuruyor. Ne var bunda? Bunu
atlıyor,
ben de
zamanlama yapıyor filan.
Ama sende o işte hafıza yok yani. Adam yani animasyonu gördü anda ne gördü geleceğini biliyor. Evet, sen işte. Böyle ne oluyor acaba? Derken çağ diye tokat yiyorsun.
Bir de karakterleri ezberlemiş büyük ihtimalle. Karakterin nerede tabii, zıplıyor, tabii. Ne yapıyor falan filan. Yok kesinlikle insan içinde ilk defa oynuyorsanız bence hiç girmeyin bu işe. Ben bileli anladım. İzleyin daha iyi.
Beni izleyin. Hakikaten.
Evet harbiden. Oturun bilen adamı izleyin daha keyifli. Orada.
O yüzden beni izlemeyin.
Geçtiğimiz ikisi birlerdi, bir haber yapmıştık. Ne dedik? Çin dedik. Şeffaf bir asfalt altına, şeffaf beton hatta altına şey düşüyor.
Güneş
panelleri yola 2 kilometre yolda elektrik üretecekler. Çünkü otoyollar zaten boş duruyorlar. Geniş araziler elektrik üretsinler falan. 10 numara 5 yıldızdı. Ama bir haber geldi ki oha dedik yani resmen. Ne olmuş? Yolun yaklaşık olarak 15 santimetre genişliğinde 2 metre uzunluğunda bir parçasını çalmışlar. Söküp almışlar yollar.
Tam yani bunu ben ilk defa bayağı güldüm. Gerçekten inanılmaz bir haber. Ya şey açısından hani tam böyle olumlu Çin işte bravo falan. Şey gibi hissettim yani sorumlu gibi hissettim. Hani haber veriyoruz ya. Yürüyün lan falan. Yani huah diye söküp gitmişler gibi.
Profesyonel bir hırsızlık çünkü bayağı düzenli almışlar. Yani zarar vermeden söküp götürmüşler.
İyi sağ olsun.
Büyük ihtimalle teknolojimizi anlamaya çalışmak için bu bir sabotaj olabilir ya da teknoloji hırsızlığı olabilir.
Ulan
yani.
Hakikaten bizden sonra mı gittiler acaba?
Ne bileyim abi. İzleyenler herhalde gittiler oraya bir söküp parça alalım falan tarzında. Çok enteresan. Tamir etmişler yolu sonra tekrar kullanıma açılmış.
Amerika bizi seyrediyor. Herkes Amerikalılar yapmıştır.
Ama şey çok bomba ya. İlk haberi sunuyorsun. Abi böyle teknoloji yapmışlar. Ertesi gün haber okuyorsun yolu çaldılar. Yolu çaldılar. Yolu parçasını diye.
Yolu çalmak nedir ya?
Abi yolu söküp adam götürmüş parçasını ya. Müthiş bir şey yani. Şeffaf. Belki de evine taktı.
Şeffaf yapmayacaksın abi. Demek koyacaksın, çekeceksin bir sonra geçeceksin.
Ya da silahlı biri beklemesi lazım demek ki.
Çüştüm o şeyde yani. Tüm yol boyunca.
Elektrikten fazla maaş veriyorsun adama falan diye böyle. Bir de bir haberimiz daha vardı. Çok önemli bir konu bu. Selçuk İnan'ın Samsung S8 için S8 özelinde açtığı dava. S8 ben tescil ettirdim. S8 benim olacak evet. Ve Samsung kullanamaz diye.
Bitmeyen bir dava oldu.
Evet ama... İşin garibi aslında Selçuk İnan'dan önce Audi falan onu gitmiş tescil etmiş.
Hayda.
Tabii yani öyle bir olay yok öyle gidip ben tescil ettim ilk beni falan diye bir olay. Bir de mahkeme demiş ki yani kelimeler bu tip rakamlar falan kimsenin tekilinde değil demiş. Sen ne yapıyorsun demiş arkadaş.
Ya belli olmuş yani.
Belli olmuş bir de bu marka değil demiş. Markanın devamı niteliğinde asıl marka burada Samsung sonra da Galaxy demiş mahkeme.
Niye böyle bir şey yapıyor ben hakikaten anlamıyorum ya.
Zaten yorumlara bakıyorum. Kesinlikle yani isminin bu şekilde gündeme gelmesi bir futbolcunun çok yanlış diyorlar.
Bence de çok yanlış.
110 bin lira manevi tazminat davası açmış. Yani 110 bin lira için yapıyorsun Selçuk diyorlar yani evet.
Adam senelik kontratı 3 milyon zaten.
Ya öyle ama ben şey düşünüyorum şimdi 110 bin değil bu. 110 bini kazanırsan yani o davayı kazanırsan senin başka bir dava açma hakkın oluyor. Toplatılma falan otururuz anlaşırız 1 milyona falan diye düşünmüş olabilirler yani. Çünkü o olay 110 binde değil 1 lira bile olsa.
1 milyon için de değmez ki ya.
1 milyon için değebilir be.
Abi senede yani, 3 milyon mi? Kazanıyorsun. 1 milyon için değmez ya. Yani, ya bununla uğraşmaya değmez
biraz
ya.
Biraz evvel %9'da iyi diyordun. Adam %33'ten bahsediyoruz yani. 3 milyon yanına 1 milyon.
Demiyorum ama burada adı, ya şimdi EA zaten adı kötüye çıkmış bir firma. Anladın mı? EA yani zaten
evet, ya
en kötü firma seçilmiş Amerika'da. Daha ne kadar gidebilir anladın mı? Adam gittiği yere kadar gidiyor da. Ya şimdi Selçuk İnan insanlar tarafından da imajı, hani imaj olarak da iyi bir imaj vermek zorunda. Sen
şu an, evet
çünkü.
Şu an imajı bayağı bir zedelen bir şey. Özellikle bu konuyu bilenler tabii yoksa.
Tabii teknoloji kalan... sektöründe bu ama ana akım haberlere falan da ne kadar düşer bilmiyorum. Tabii spor programlarında bundan bahsedilecek hali yok ki.
Bu arada itiraz etmiş
karara. Tabii. Ya ben ilk dediğime çok ilgileniyorum. Bence bunun bir avukatı var. Birkaç tane avukatı var ve gördüler burada bir şey. Selçuk'un haberi falan bile yok bence bu işlerden ya. Onun adına abi, vekaletnameyi aldılar. Her türlü şu an takılıyorlar.
İmkansız ya.
Ha, vardır da bu kadar olayın büyüdüğünden haberi yoktur. Hani mesela bizim şöyle Selçuk ne yapıyorsun falan. Hani onun için bu anormal bir şey değildir gibi geliyor. Buna onu şöyle atmışlardır. Bak ben sana anlatayım. Ben mesela Selçuk'un avukatıyım. Sen de kendisin şu anda. Abi geçen gördüm. Samsung S8 diye çıkartmış, tamam mı? Abi bak S8 senin adın değil mi ya? Şunlara gel bir şey yapalım ya, bir telefon açalım. Sen diyorsun ki niye abi, ne gerek var falan filan. Abi açalım ne olacak ya, toplatırız belki, sıkıntı olursa da 3-5 bir şey gelir falan filan. Bir şey olmaz yani, bir deneyelim, en kötü denemiş oluruz, ne olacak. Tamam abi dene istiyorsan sen falan.
Menajeri var ama bunun, menajeri şey söyler ya.
Çay içerken, hani tamam dene, vekaletname abi imzala imzala, tamam hadi beyler yürüyün basıyoruz falan. Herhalde ya, ben inanamıyorum çünkü diğer türlü Selçuk inanın bununla uğraşacağına.
Ama ben yorumlara baktığımda tam olarak örtüşüyor diyorlar yaptığı hareketlerle. yani
öyle söylemiyorsun.
Yorumlar, ben yorumların şeyiyim yani.
Maçta da dava mı açıyormuş? dava açacağım falan.
Çünkü yorumlar aynı şekilde aşağıda. Ben böyle belki, şey dememişler yani, kimse şok olmamış bu haberi görünce. Çok doğal bir davranış
bilmiyorum.
Olarak.
Ben çok iyimser bakıyorum belki. Evet. Bilmiyorum. İnanmak istemiyorum yani.
Ama Selçuk İnan tabii ki programımıza katılıp açıklamalar yapmak ister.
Hazır bekliyoruz yani.
Bekliyoruz yani. Tabii ki burada söz hakkı var her zaman.
Cyberpunk 2077, Witcher'ın yapımcılarından gelecek olan yeni bir bilim kurgu oyunu, 4 yıl sonra ses çıkarttı kendisi. Herhalde bu sene içerisinde bir şeyler göreceğiz. Ses de şu, beep. Tweet atmışlar beep diye. Bu kadar.
Sürpriz video. Hani hep böyle sürpriz video gelecek falan diye
yani
vardı.
Yani bir şey bekliyoruz artık.
Kojima'nın.
Bence zamanı geldi. 2019'da oyun çıkar diye tahmin ediyorum ben. 2018'de o zaman bu sene bol bol Cyberpunk
görürüz. Yani bir in-game video görsek fena olmaz ya.
Ya in-game geçtim, bir tane daha trailer görelim ya.
Hedef 2077 diyorlarmış hani. O gün çıkacak.
4 yıl oldu Witcher çıkalı galiba. 4 yıl olacak 2019'da. O yüzden ben 2019'da bekliyorum.
Evet, umarım çıkar.
Witcher'da parası bitsin bir zahmet. Şimdi God of War ile ilgili bayağı bir şey geldi. God of War belki de geçen haftanın en çok konuşulan oyunlardan bir tanesiydi. Bunun da sebebi Game Informer isimli bir dergi var. Bayağı God of War kapak yapacağı için hem internet sitesinde hem dergilerinde falan bir sürü yerde konu yaptı. Ve bayağı da güzel bilgiler çıktı. Birkaç tanesini paylaşayım. Oyunu komple çevresi değişiyor zaten, bu videodan da belli oluyor artık, ama zıplamak gibi, mesela zıplama tuşu gibi şeyleri falan kaldıracaklarmış. Hani çift zıplamaya geçtim, direkt zıplama tuşu gibi şeyler de olmayacakmış galiba. Düşmanlar öyle kaotik olarak değil, hani bir anda 30 kişi gelip kılıç salladığın bir muhabbetten ziyade düşmanlar teker teker biraz daha hani ilgilenmeye çalıştır.
Çok şaşırdık. Yani zaten görünüyor yani o FPS görüş açısından nereye kadar
ya, tabii,
30 düşman.
Ve arkanı da kollaman gerektiği, aynı zamanda düşmanlara mesela şey değil, sadece vurman değil, kullandığın silahı da hangi düşmanı nasıl etki edeceğini kestirmen gerekiyormuş. Ve çevre etmenlerine çok çalışmışlar. Yani çevreyi de kullanarak düşmanları ekart etme gerçekten çok özen göstermişler.
Yalnız zıplamanın olmadığı oyunlar bende böyle bir şey sıkıştırılmıştık hissi uyandırıyor.
Bende de var.
Umarım
nasıl
öyle bir şey olmaz.
Belki
evet.
De yani ihtiyaç duymayacağımız bir şey olacak.
Ama çünkü zıplayıp vurmak falan diye de bir şey var.
Ya var ama onu farklı bir tuşla belki de şey yapacaklardır, vereceklerdir. Belki de tuş koyacaklardır sonra.
Yapay zeka düşünecek, sizin zıplamanız gereken de o kendi zıplayacak falan diye.
Ya bazen mesela bir combo yaparsın, herif kalkar vurur falan gibi bir şey de koyabilirler.
Ama yani bir engellenmişlik hissi yaratmıyor mu o zıplamanın olmaması?
Her oyunda değil ama God of War'da yaratabilir. Mesela Last of Us'ta hissetmiyorum. Hani zıplayamadığım için
doğru, o da var.
Şey yapmıyorsun yani. Çünkü onun temposu belli bir oyun. Ama God of War gibi mesela eskilerinde zıplama olmaması kritik bir şeydi de, bunda hani gene o ağır yapı
gerçi
varsa.
Gerçi şimdi düşününce eğer haritayı ona göre düzenlerlerse evet, hiç zıplamaya ihtiyaç duymayacağım bir şekilde belki olur ama dövüş yani.
Artık onu çıkınca göreceğiz. Evet. Yani koskoca God of War'da öyle kritik hatalara ben izin vereceklerini zannetmiyorum.
Ben
çok
de
bariz. Hani. Çünkü o sıkışmışlı adam oynarken hisseder yani. Öyle bir şey hissettirmiyorsa sıkıntı yok gibidir. 25-30 saat sürecek. Bundan sonra şu an İskandinav mitolojisinde oyun. Önceden Yunan mitolojisindeydi. Maya ve Mısır dönemine gitmek gibi ihtimalleri de, planları da varmış kendilerinin. Ve aynı zamanda oyunla alakalı çıkış tarihi yakın zamanda açıklanacakmış deniliyor. Bir sürü detay var aslında ama hepsini burada tık tık anlatmayayım. Dikkat çekenleri böyle sizlerle paylaşayım dedim.
HTC Vive biliyorsunuz yani sanal gerçekliklerinde şu anda satın alabilecek en iyi kask. Hiç kuşkusuz yani. Buna evet, herkes en fikir. Gerçekten alabileceğiniz en üstün özelliklere sahip donatılmış kask. HTC Vive Pro tanıtıldı.
Hayırlı olsun sponsorluğun.
HTC Vive Pro şöyle çok önemli. %75 daha fazla piksel yoğunluğu sunuyor. Yani bizim en büyük problemimiz bu sanal gerçeklik kasklarında yakındaki detaylı yazıları falan okuyamamaktı. Bunda biraz daha okunabilir olacak. Yani yine okuyabileceksiniz iddiasında bulunamam. Çünkü 2880x1600 piksel çözünürlüğe çıkılmış. Bu da 1440 piksel göz başına 1440x1600 çözünürlük demek. 1440 da çok yeterli değil. Benim hep bir iddiam var, göz başına 4K vermiyorsan bu işte çok iddialı olamazsın yani o görünüşlük detay yani konusunda.
Ona gelecekler ama ya tabii.
Evet, çünkü ekran çok yakın, mercekle bakıyorsun, o pikseller zaten baya baya bir büyüyorlar. Ve ister istemez yakındaki objelere detaylı bakmak istediğinizde o pikselleri görüyorsunuz. Yani yazılar, harfler çok böyle detaylı olmuyorlar. çözünürlüğün arttırılması iyi. Burada geliştirilme yapılmış birkaç tane daha özellik var. Üstünde iki tane daha kamera var. Hı. Yeni tracking bu cihazları var. Şimdi burada hatta bazen videolarımızda görürler. Bizim stüdyomuzda da takılı. Bir tane siyah, bir evet. tane çaprazlara koyduğunuz iki tane siyah sensör koyuyorsunuz ve sensörün ve elinizdeki cihazların yerini tam olarak konumlamaya çalışıyor bunlar lazerle. Bu arada bunlar da profesyonel stüdyolarda kullanılan teknikler olduğu için milimetrik ayarlayabiliyordu nerede olduğunu elinin velinin. Bunları geliştirmişler. Ekstra iki kamerayla beraber de sensörler eğer işlevsiz kalırsa o nerede olduğunu kendisi anlayabiliyor. Ha,
öyle,
öyle bir güzellik var.
Dar alanlarda çünkü büyük sıkıntı oluyor. Ya.
Çok büyük problemdi evet. Kafaya takılış şeklini değiştirmişler. Daha konforlu bir hale almış. Biraz daha hafifletmişler. Ağırlık dengesini merkezine ayarlamışlar. Çünkü biraz burnu yüklenen bir yapısı vardı ne yazık ki HTC Vive'ın. Kulaklık eklemişler. Artık kulaklık, kulak içi kulaklık falan kullanmak zorunda değilsin. Kendi kulaklıkları var.
Ha, şu headset herhalde. Gibi bir şey mi yoksa normal gene kulaklık?
Kulaklarına denk geliyor. Hmm. Öyle bir üstünde entegre kulaklığı var. Çünkü anladılar hani aynı zamanda şeyi tak sonra bul bir kulaklık tak filan çok ya, böyle bir işti. Kablolamaya
çözüm değil. Getirmişler diye duymuştum ben.
Geldi o da şöyle geldi. Şimdi bu set kablosuz değil. Ama yeni bir kit daha tanıttılar. HTC Vive Wireless isminde bir kit tanıttılar. Ha. Güzel olan şey bu kaskta bu tanıttıkları kit de bir önceki sistemle çalışabiliyor. Yani sadece kaskı alıp mesela bir önceki kontrolcüler, bir önceki alıcılar, konumlandırıcılarla kullanabiliyorsun. Ya da sadece wireless seti alıp bir önceki seti kablosuz hale getirebiliyorsun.
Anladım. Kablosuz olması büyük avantaj
çok
sağlar.
Çok büyük avantaj sağladı.
En
gerçek anlamda
bence Vive'ın kablo çünkü.
Ve bu kablosuzlamada şeye çok önem vermişler. Etrafta herhangi bir şekilde Wi-Fi router, telefon vesaire olmasına rağmen kesintisiz bu deneyimi yaşayabilmeniz için çalıştık diyorlar. Çünkü bu kadar yüksek miktarda datayı kablosuz olarak aktardığınızda hem de kesintisiz gecikmesiz istiyorsan önemli konulardan bir tanesi etraftaki sinyallerden de etkilenmemesi ve etraftaki kablosuz cihaza da zarar vermemesi lazım. Yani parazit yapmaması lazım. Bu konuda özür olarak çalışmışlar.
Zaten benim de şeyim o çünkü ufak bir gecikme yani çok ufak bir şey görüntü gecikme bile sizi bitiriyor.
Bir de görüntüde bozulma düşün.
Evet bozulma
parazit
da bitiriyor.
Yani, o deneyimini etkiler yani.
Benim HTC Vive'de en sevdiğim şey oydu zaten. Hakikaten çok akıcı. Her türlü çok akıcı, iyi bir PC oynuyorsanız inanılmaz bir deneyim. Sola bittiğiniz zaman herhangi bir gecikme yok. Yok. Görüntülerde kırılma olmuyor, herhangi bir şey olmuyor. Gerçekten çok temiz bir görüntü veriyor. Ama kablo o kadar ağır ki. Yani ya kabloyu tavana asacaksın.
Evet.
Tavandan gelecek sana kablo. Yerde ulaştığı zaman çünkü hani şöyle böyle gelin olur ya eteğini devamlı toplu toplu.
Aynen. Aynen
ona dönüyorsun yani.
Hep onun stresini yaşıyorsun.
Nasıl
örnek alalım filan.
Nasıl örnek? Güzel. Şimdi buldum.
Bir de onun stresini yaşıyorsun abi takılacak mıyım edecek miyim de. Yani yere attığın oyunlar var, zıpladığın oyunlar var falan. Nasıl kullanacaksın ki onu? Ama şimdi kablosuz
aynı
çıksın.
Şey gibi değil mi? Düğünde gelin gibi. Bir kere buldum ya.
İkinci kez daha. İkinci kez daha. Şey ama şu kablosuz kit çıksın. Alalım.
Al abi. Sponsor göndersin
burada
sana.
Burada ikisi biri şeyden soralım.
HTC Vive normalde benim çok muhabbetim yok çünkü oyun üzerindeyiz ama sizin daha çok muhabbetiniz var
abi,
Türkiye
HTC
şubesiyle.
Abi HTC Türkiye tamam mı? HTC Vive konusunda hiçbir şey yapamadı. HTC
İlk geldiğinde
bir
lansmana çağırdı ya.
Çağırdı onda tamamen kişisel inisiyatif olarak çağırdılar. Ha. Türkiye'de satılmayacak bir üründü kesindi. Hatta buradan birkaç firma dedi ki sen HTC'den adam tanıyorsundur bizi arayıcıya koy hani şey yapalım filan filan diye. Ürün müdürlerinin maillerini verdim yani yönlendirdim. Şey için distribütörü olalım biz getirelim topluca hani 20, 30, 40, 100 tane
satalım.
Kaç tanesi.
Alıcısı vardır çünkü.
HTC izin vermedi abi getiremediler de.
Allah Allah niye satmıyor?
Yani garip bir şekilde Türkiye'de satılmayacak ya adam getirmedi. Çünkü teknik servis hazır değil dediler şey dediler biz buraya veremeyiz servis.
Bak adam onu düşünüyor tabii.
Ama getirecek insanlar bunları da üstlenecekti. İzin vermedi kesinlikle.
Adam marka ezedelim ama bak ona ben de izin vermeyebilirim. Neden? Çünkü HTC adına bir şey yapıyorsun. Sonuçta senin adın kötü çıkıyor gene.
Ha, öyle,
adam
evet.
Distribütör laf etmez ki HTC böyle bir şey yaptı. Destek vermedi de.
HTC ve teknik servis dediğinde ben adım gibi eminim bir tane memnun kullanıcı yoktur şurada. Biz
öyle
izleyen.
Mi? Tabii. HTC bilmiyorum çok
yani zaten teknik servis HTC dedin mi kafasını taşa vuran, telefonu camdan atan insanlarla dolu yani. Ya benim yakın arkadaşım dördüncü kez telefonu yapılmayınca dedi ki Mesut'cum sen kendi telefonunmuş gibi versen olur mu? Verdi telefon üç kere de yapıldı. Ve şöyle yapıyorlar. Kamera için veriyorsun. Kamerası tamam abi diyor. Geliyor ekranı da oturtmamış. Abi diyorsun ekran oturmamış. Gidiyor geliyor kamera yine pembe çekiyor. Pembe çekiyor diyorsun. Gidiyor geliyor ekranı çizmiş. Hani böyle bir olay. En son aldı. Dedim nasıl? Çalışıyor dedi. Sonra dedim ne yaptı? Kamera yine pembe çekmeye başladı ama lanet olsun dedi. Vermeyeceğim dedi. Telefon kenarda duruyor dedi yani. Ve bu adam HTC'ye full hayran olan ailesi dahil 4 tane HTC telefon almış. Zamanında bir adam M7 almışlar.
Halledelim mi?
Hepsi bozuk.
Olabilir.
Ve kaç kez garantiye gitti geldi artık adam pes etti yani.
Vay arkadaş, garanti çok sıkıntı.
Bir de araya ben de girdim hani şeyiz ya. Ya dedim orada sektör bir arkadaşı rica ettim ya dedim teknik servis böyle problem yaratıyormuş. Dört kere gitmiş gelmiş ayıptır dedim ya bu yani ürünün hatası belli. Tamam abi dedi gönder falan filan araya geldi yine aynı.
Vay be.
Vallahi çok garip bir olay. HTC Vive Pro'dan sonra bir diğer haberimiz aslında geçtiğimiz hafta kısaca değinmiştik ama daha detaylı bilgiler için ben forumlarımızı ziyaret etmenizi öneriyorum. Özellikle işlemci forumlarımızı çünkü bu konuda çok güzel paylaşımlar yapan arkadaşlarımız var o tarafta süreci takip eden. Intel'in Meltdown ve Spectre sıkıntıları vardı. Spectre her ne kadar iki işlemci firmasını da etkilese de Meltdown sadece Intel'i etkiliyordu ve Intel işlemcilerde %30'a varan performans düşüşlerinden bahsediyorduk. Biz o zaman şey demiştik, o zamanki çıkan haberler çünkü bizim haberi sunduğumuz vakitlerde şeydi, dediler ki sanallaştırma ve IOPS ağırlıklı uygulamalarda bunu hissedeceksiniz falan ama görünen o ki Photoshop, Premiere, normal işte evinde Android Development yapan adam compile ederken o derlediği yapma kodu. Be. Ve süreler şöyle işte 5 dakikada derlediğim kodu artık 20 dakikada derliyorum falan.
Abo.
Tabii ve yeni nesil işlemciler bunlar. Adam gitmiş 2017-2018'de işlemci satın almış en son model takmış peçimi yapıyor. Makine bildiğin 3 sene öncesinin makinesi haline geliyor yani.
Ne gülüyorum ya komik mi bu?
Moralim bozuldu. Ben patch yapmadım. Sıkıntı yok. Hep 30 liralık kullanıp yani öyle geyik var. Ama bir gerçek var.
Patch yapmayayım o zaman
bu
ben
çok
de.
Büyük bir şok.
Windows patch bence hayır. Windows patch dersen işlemci patch'i de geliyor mu? Yoksa işlemci ayrıca patchlemen gerekiyor.
BIOS'u ayrıca patchlemen gerekiyor. Şimdi Windows'u patchliyorsun performans düşüyor. Bir de BIOS'u patchlersen full ayva yiyorsun. Tamam, BIOS'u patchleyip stabilitesi tamamen kaybolan adamlar var.
Bak 10 gündür Windows sana sesleniyorum. 10 gündür update atıp duruyorsun bana. 10 gündür erteliyorum.
Ben de erteliyorum sürekli.
Erteliyorum gelme üzerim erteleyeceğim.
Ya böyle bir enteresan durum oluştu piyasada ve bana sorarsanız tüketici mahkemesine giderse arkadaşlarımız.
Bence de.
Paranızı geri alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Meltdown patch'i özellikle çok pis vuruyor. AMD'de böyle bir sıkıntı yok.
Abi büyük problem yalnız
ben
bu.
Ben AMD'nin Türkiye yetkililerine sesleniyorum. Stok yapın. Ya şöyle bir durum var. Bu ayıplı mal. Yani bu hata götürmez abi. Ayıplı mal. AMD de ayıplı bu arada Spectre patch'inden dolayı.
Ama bunu işlemcisi de yaşayamayacağına göre.
Yani işlemcisi yaşayamayacağına göre burada bir geçiş görebiliriz. Hani bu tip profesyonel uygulamalarda.
Peki şey duydun mu abi? Böyle bir yeni bir ürün şey geliyor mu?
5 yıl sonra düzelteceğiz demiş Intel. Bize 5 yıl verin demiş.
Ne?
Abi bu iş kolay değil. Mimari seviyede bir sıkıntıyı hemen öyle düzeltmek.
Intel'cim hemen onu düzeltiyorsun abi falan diye. Yani bir de şöyle bir şey var. Yok piyasadaki demiş. Laptoplar, üretilecek olan laptoplar. Yani masa üstünü geçtim.
Ya bak 10 sene 15 senelik bir işlemci döngüsünü kapsıyor bu. Ve adam şunu söylüyor. Mesela 2 nesil önceki işlemciler full ayva yiyormuş zaten. Patchleri yaptıktan sonra.
Ha bende o var zaten.
Yani. Bende de o var yani evde her zaman yeni nesil işlemciye geçmiyorum. İşlemciyi bir kere iyi bir şey aldım mı zaten gidiyor ki bayağı bir.
Ay çok sıkıntı. Vallahi içim sıkıldı. Bana böyle haberler verme.
Gerçekten sıkıntı ve izleyen yani diyorum ya geçen bizim o iki önceki programımızda beni uyaran arkadaşlarımız vardı sağ olsunlar. Hani eksik bilgi vermişsiniz falan diye ama buradan da şunu belirtiyorum. Biz programı doğal olarak bayağı bir önce çekiyoruz olayların netleşmesinden evet. Önce. Şunu söyleyeyim arkadaşlar netleştikçe paylaşırız. Ben Erdi'den de özellikle, Erdi işlemci konularına çok hakimdir. Böyle güzel bir video çekmesini de rica edeceğim bu konuyla ilgili. Tam netleşsin, şu performans sonuçları tam otursun. Bu dedikodu seviyesinden değil de bilgi seviyesine ulaşsın durum. Bir de ayrıca tüketici mahkemesinden de ilgili bir konu, hani tüketici hakları konusunda ilgili bir konu da buraya davet edip ne yapılabilir onu da sormak istiyorum.
Evet, o da güzel bir detay olur. Çünkü insanlar
çünkü
merak ediyor.
Burada şöyle bir problem var. İşlemci evet sıkıntılı ama sen işlemci alırken anakart da aldın. Anakartını da verebiliyor olman lazım geri.
Ona uyumlu olacak.
Tabii sen çünkü o işlemciyi alırken ayıplı
mı? Mesut'cum RAM'de aldık şimdi yani.
Ama RAM hadi AMD
ekran kartı da aldı. Ben komple gitmeye çalışıyorum. Vereyim.
Bu arada Nvidia ekran kartları da etkileniyormuş bu durumdan. Çünkü zamanlayıcı denen bir ünitesi varmış. Bunu şeyden kullanıyormuş Nvidia çok uzun zamandır. İşlemci üstünden ama AMD kullanmıyormuş. Yani o patchten sonra acaba ekran kartlarına nasıl bir durum oluşacak?
Ay çok heyecanlı be. Ama hiç güzel değil. Çok ama
çok kaotik
şey.
Bir durum var dikkat edersen.
Evet ya öyle bir şey ki yani teknoloji gelişiyor bazı şeyler böyle kolaylaşıyor falan filan derken hiç beklemediği yerden dayak
yani senin
insan.
Dediğin olaya gelebilir. Anakart, işlemci işte ekran kartı üstünde ya, al abi bunu geri sen.
Bana yenisini ver abi bunu.
Bir de
yenisi de bozuk gerçi hepsi. Yani,
yani yenisi dedin de şöyle sıkıntı AMD ekran kartı zaten yok piyasada. Hani bulamıyorsun. Ha. Bir de ne koyacaksın abi üstüne? Vega falan koyup da fırına mı çevireceksin kasayı? Bir de öyle bir durum söz konusu.
Ne dedi?
Şok. Biri bug'lı, biri şeyli. Anlamadım ki sektör öyle bir yere gitti ki yani.
Evet. Güya teknolojik olarak geçiyorduk. Abi, tekerleşme bu yüzden güzel değil. Olsaydı 5 tane işlemci yapan firma pıt pıt pıt pıt pıt. 5 tane işlemci kim doyurur bilmiyorum ama yani hepsi karnını doyururum ama demek bak rekabet bu yüzden güzel
sunucu
bir şey.
Sunucu pazarında ama Intel ne yapacak merak ediyorum. Hatta şey dedi grup çıktı. Intel'in CEO'su bütün hisselerini sattı falan filan diye.
Gerçekten mi?
Sos. Boşalt boşalt.
Kapattık gibi aynen. Gidiyor. Intel'in CEO'su bağımlara kaçmış.
Çünkü yoktu eğer yani. Sunucu kısmındaki bu Fortnite'deki sunucularda 2 kata yakın performans düşüşü olmuş.
O zaman bunlar bayağı büyük davalarla karşılaşacaklar.
Ya bana da öyle geliyor.
Ya bizim tüketici hakemine falan gidip ya bizim 100 dolarlık şey vardı verebilir miyizden geçtim. Adam orada milyar dolarlık dava açacak bilmem ne kaybından belki
de. Abi bir de şimdi işin komik tarafı AMD'nin ilk defa düzgün bir sunucu işlemcisi var ve Intel böyle bir ayvayı yeme yaşıyor yani şeyde.
Hop diye. Aynen. Bir anda AMD tekrar o pazarı ele geçirebilir mi? Çünkü Intel bayağı o konularda şeydi.
Böyle giderse abi hani pazarı ele geçirmeyi boşver Intel'in kemiklerini de şöyle dişini sıyırır yani.
Oo, o kadar. Ne dedi? Ben de vurdum magazinci gibi oldum. Benim de son iki tane haberim var. Ufak oyun haberleri bunlar. Çok böyle dalgalandıracak haberler değil. Ufkunuzu genişletecek haberlerdi. Biliyorsun Spider-Man'in oyunu geliyor 2018'de. Evet. Spider-Man yapımcısı da tweet atmış böyle. Yani oyunu şimdi ne kadar süreceği falan belli değil ama.
Aynen Spider-Man falan.
Yok öyle bir delirmemiş. Sadece oyunu tekrar tekrar bitiriyormuş. Hani oyun herhalde artık yaptı ve tekrar bitirme süresi test için bitiriyorlar.
Ve güzel yapmışım be falan diye tweet atıyor.
Ve her bitirişim birkaç gün sürüyor. Dedi ki oyunun süresine dikkat çekmiş. Yani uzun bir oyun sizi bekliyor mesajını veriyor. Büyük ihtimalle 20 saat üstü bir oyun deneyimi sunacak. Eğer yan görevleri falan dalarsanız 30 saatte geçer diye benim tahminim var. Ama direkt hikayeye giderseniz 10 saatte biter. Bakın 20 saat aşağı yukarı 10 saat direkt hikaye gezeceğim ben çok rahat dersen 30 saat falan sürecek diye bir iddia attım ortaya göreceğiz. İkincisi ise çok merak edilen bir seri aslında PC sahipleri. Senin aran var mı bilmiyorum. Fable serisiyle aran var mı?
Fable 1'i çok sevdim ben. 2 ve 3 nedense benim oyunum değildi.
2 oynadın mı peki Xbox'ta?
3 oynadım.
Ha 3 zaten 2 PC'ye çıkmadı çünkü.
Yanlışlıkla bir kadının evlendim orada. Sürekli yanımda gelmeye başladı. Onu öldürmem gerekti. Gelmesin diye. Anlamadım çünkü nasıl benden ayrılacağını falan. Hani o zamana kadar eğlenceli geldi işte. Kadını ayartmaya çalışıyorsun falan. Sevgisini kazanıyorsun falan. Sonra her yeri benimden geliyor. Böyle bir sıkıntı oldu.
İşim var gücüm var. Her yere benimle gelmeyeceksin yani.
Sonra öyle devam ama Fable 1'deki etkiyi hiçbirinde yakalayamadım ben. Fable 2 çok sevilmiş herhalde.
Ben en çok Fable 2'yi severim. O da PC'ye çıkmadı maalesef. 1 çıkıyor 3 çıkıyor. 2 niye çıkmıyor be kardeşim? Arada kaynamış. Bir şey ya.
1 yani, çıktı gerçekten. 1 çıktı. PC'de oynadım 3
de çıktı. Çünkü 2 çıkmadı. Garip evet. Bir durum var. Neyse Fable markasını Microsoft tekrardan ayağa kaldırmak istiyor. Zaten onların en önemli aksiyon RPG markası Fable. Fakat Fable yapan ekip yok tabii artık piyasada yani.
Onlar free to play yapıyordu hatırlarsanız. İptal edildi projeleri oyun severler açısından.
Peter Molyneux diye bir adam var ya şimdi oyun sektörünün önemli isimlerinden biridir ama çok sallar. Acayip sallayan bir adamdır. Yani hani yaptığı her oyuna dünyanın en iyi oyuncu olacak falan gibi konuşan bir adamdır. Zaten sallamasa şu an çok daha iyi yerlerdeydi düşünüyorum ben. Fable içinde işte hiç eşin benzeri görülmemiş bir aksiyon RPG deneyimi diye konuşuyordu zamanında. Bu abi yok. Kim yapacak oyunu diye merak ederken millet araştırıyor falan böyle. En büyük söylenti şu. Bunu da eski çalışanı buluyor. O oyunu yapan eski çalışanı buluyor. Abi yapacak ekip %90 oranında Forza Horizon serisini yapacak olan ekip.
Yarış oyunu gibi.
Yarış oyunu
buradan bir ekip. Basacaksın gaza atla. Diğer taraftan çıkacaksın anında.
Çok ilginç bir tercih. Nasıl olur ne olur bilmiyorum ama şöyle bir şey vardır abi. Devamlı aynı oyun yapmaktansa farklı oyun yapmak da.
Hep tekerlek nereye kadar biraz daha.
Yapılabilir mesela Killzone'u yapmıştı Guerrilla Games. Horizon Zero Dawn'ı yaptı sonra adamlar. Yani tamam çok uzak değiller birbirlerine ama aslında çok da uzaklar yani. Hani Horizon açık dünya Killzone hikayeyle ilerlediğim bir Killzone. First person shooter oyunu. Yani firmalar sever böyle challenge'ları. Bence iyi de olur. Bir silkinip kendine gelirsin. Bayağı büyük değişim bir de şey yani Microsoft için de önemli bir karar. Veriyorsun yani hani markayı ya umudunu kesmişsin markadan ki aslında markayı öldürdü Microsoft yanlış kararlarla. Evet. Saçma sapan oyunlar falan çıkarttılar marka adına. Umarım güzel ve tekrar istediğimiz halde geri döner.
Umarız öyle olur. Bu arada arkadaşlar geçtiğimiz programda dedik ki ikisi bir izleyici ödülleri diye. Sağ olun teşekkürler oylarınızı kullandınız. Ve
sonuç... Biz onları sildik yanlışlıkla arkadaşlar. Lütfen bir daha kullanırsanız öyle olsa.
Bir daha her seferinde bir daha oy attıracağız. Şimdi şöyle bir durum var. Biz dedik ki bu programa bunu katmayalım ayrı bir program çekelim. Yarın pazar günü sizlerle beraber olacak bir program. Tabii şimdi siz salı günü izliyorsanız aslında geçtiğimiz pazar
yayınlanmış. Tarih vermeyeceksin.
Tarih vermeyeceksin.
İnternette evet. Görürsün bakarsan.
Göreceksiniz onu. Yeni bir program olarak o karşınızda olacak. Ödülleri ayrıca konuşalım istedim. Yani neden bu sonuç çıkmış olabilir değerlendirelim sizin kritik yorumlarla. İzleyicileri eleştiriyorsun.
Nasıl çıkabilir falan
diye. Nasıl vermiş lan bunu falan diye böyle.
Ya, Mesut Bey buranın izleyicisi cahil çıktı falan.
Bir de öyle kapat tarzında.
Ben bir daha gelmem buraya.
Aynen, geniş geniş yorumlayalım istedik aynen, arkadaşlar.
Bir dayak yiyelim güzelce.
Evet. O yüzden hani nerede kaldı bu yorumlar? Hani oy kullandık nereye gitti demeyin. Bu arada oylamayı da durdurdum ben. Şu an oy veremiyorlar.
Niye?
Yani ne olur ne olmaz firmalar çakallık yapıp şey yapmasınlar istedim ya. Çünkü çok ciddi oylar var. Çok ciddi çekişmeler var.
Öyle mi?
Değerlendireceğiz onları burada hep beraber. Çok kritik olaylar. Şok.
Heyecan verici. Yani,
heyecan verici gelişmelerle yanınızda olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.